the best. I want to be the best. Simple and plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğitur Uzuncu. Bugün tek başımayım. Biraz hazırlık dönemini konuşacağız. Sezon öncesi son değerlendirmeleri yapacağız. Hazırlık maçları, performansları, kimler beklentileri aştı, kimler beklentilerin altında kaldı. Sezon için nasıl öngörüler yapabiliriz bu performanslardan falan, bunları biraz konuşacağım. Ama öncelikle sanırım bu konuyu konuşmazsam biraz ikiyüzlülük olur. LeBron James'in son dönemde gereksiz yere yaptığı bir bu Çin hakkında açıklamaları vardı. Bilmeyenler için, ki bunu herkes biliyordur bence, Daryl Morey Çin'deki, Hong Kong'taki daha doğrusu, protestocuları destekleyen bir tweet attı. Bunun üzerine Çin tarafı sağlam şey yaptı, spamladı Morey'i ve pek çok kişi geri adım attı. Burada benim değinmek istediğim en önemli nokta bence şey, Adam Silver beklediğimden çok çok daha iyi yönetti bu süreci. Yani belki bilmeyen vardır, açıklamaları şey yönündeydi hani. Biz Morey'nin açıklamalarının oluşturduğu sonuçlardan mutlu değiliz ve üzülüyoruz bu durumdan, ama her ifade özgürlüğüne karşı çıkamayız tarzı bir açıklama yaptı. Hatta Çin tarafından kötü bir geri dönüş de aldı. Burada bizim Lakers tarafını ilgilendiren kısım tabii ki de LeBron James'in açıklamaları. Çünkü Lakers Nets tam Çin'de maç yapmadan önce yaptı Morey bu açıklamaları ve o Lakers Nets maçları çok gergin geçti. Maçlar iptal edilecek mi, edilmeyecek mi? Orada işte sponsorluk anlaşmaları patladı. Bazı oyuncuların, yani tam isim verilmedi ama büyük olasılıkla Kai Kuzma'nın öyle bir imkanı kalmadı. Patladı şeyi, anlaşması. Aynı zamanda işte NBA Cares etkinlikleri iptal edildi. Maç öncesi, maç sonrası basın toplantıları iptal edildi. Maçlar iptal edilecek mi, edilmeyecek mi belli değildi falan. Çok anlamsız hazırlık maçlarına dönüştü bir anda o iki maç. Özellikle sonra sakatlıklar falan da etkileyince iyice oyuncular saldılar o maçları zaten. İkinci maçı izlemedim. O yüzden o maç hakkında çok yorum yapamayacağım. Neyse, LeBron James Amerika'ya döndükten sonra Daryl Morey'nin attığı tweet'in düşüncesizce atılmış bir tweet olduğunu, işte ifade özgürlüğü önemli ama sonuçlarına bakmak lazım konuşmadan önce tarzı bir açıklaması oldu, ki bu bayağı ikiyüzlü bir açıklamaydı. Ki yine Adam Silver beni çok şaşırtarak burada yine Daryl Morey'nin yanında durdu. LeBron James'in savunduğu taraf, bunu bir oyuncu yapsa ne olurdu? İşte oyuncu yapsa ceza çekerdi işte para. Çünkü Çin'den gelen büyük bir gelir kaybetme ihtimali var şu an NBA. Ve bir oyuncu yapsaydı bunu çok büyük ceza çekerdi falan tarzı bir bakış açısı vardı. LeBron James'in savunduğu kısım buydu en azından. Adam Silver da sen Trump'ı eleştirirken hiçbir cezasını çekmedin tarzı bir açıklama yaptı. Orada senin arkanda durduk, savunduk dedi. Ki bence çok dürüst ve tutarlı bir bakış açısıydı. Neyse, LeBron James burada yani bayağı eksi puan yazdı benim gözümde. Hani genel olarak beni LeBron James hater olarak görenler var. Bunu biliyorum. O yüzden hani benim LeBron James'i sıçtığını düşünmem o kadar önemli gelmeyebilir bazı insanlara. Ama iyi bir fırsat vardı elinde. Çünkü hep işte özgürlüğü savunan bir kahraman, işte ifade özgürlüğünü savunan, ezilenin yanında kalan, duran bir kahraman olarak gösterdi kendini. Ki bir Amerikalı'nın Çin iç işleri hakkında bilgisi olması ya da yorum yapması gerekmiyor ama en azından ifade özgürlüğü konseptinin arkasında durabilirdi bence. Pek çok oyuncu şey yaptı işte. Bilmiyorum bu durumu ama işte yorum yapmak istemiyorum ya da işte ifade özgürlüğünün arkasında falan tarzı yorum yaparken biraz Daryl Morey'e geçirmiş oldu LeBron. Hayal kırıklığına uğrattı ve bu konuda daha fazla konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Buradan hazırlık maçlarına geçelim. Öncelikle 5 maç yaptık şu ana kadar. Bu maçların 3'ü Golden State'leydi, ikisi de Brooklyn'leydi. Ki burada benim öncelikle değinmek istediğim şey, bu hazırlık programını yapan kimse kör oldu herhalde. Yani kör olması gerekiyor. Yani bu kadar saçma bir program nasıl yapılabilir anlamıyorum. Yani sadece 2 takımla oynuyoruz. 4 maç Golden State'le oynuyoruz. İşte 2 maçı Brooklyn'de, Çin'de bir reklam sponsorluk turu olarak değerlendirelim. Ne yazık ki öyle gerçekleşmedi ama. Orada da Çin'den döner dönmez bir gün sonra bir Warriors maçı koymuşlar falan. Böyle sıkışık bir program. Yani verimsiz geçti aslında genel olarak bu hazırlık kampı. Çünkü takımı değerlendirmeye yetecek kadar bir örnek grubumuz olmadı. farklı farklı takımlara karşı eksiklerini daha net görebilirdik bence ve artılarını takım. İlk Golden State maçında Lakers uzunlarıyla domine etti maçı zaten. Çünkü Willie Cauley-Stein ve Kevin Looney'nin de eksikliğiyle zaten zayıf olan Golden State pot altı iyice zayıflamıştı. O maçın ilk yarısını izledim sadece ve çok rahat geçti. İkinci yarıda da farkı korudu, hatta arttırdı Lakers. Ve 123-101 kazandı. Bu maça değineceğim çok bir şey yok. Bu maçta işte yani Davis ve Javel McGee'nin yan yana oynadığında ne kadar etkileyici bir savunma ortaya çıkarabildiğini gördük. İlk izlenimimiz bu oldu. En azından benim izlenimim bu oldu. Aynı zamanda LeBron James'in daha pasörlük rolünü özümseyip bu yönde hareketleneceğini de biraz gördük. Sonra Nets maçı vardı. Bu maçın da ilk yarısını dikkatli izledim. Bu maçta da yani biraz daha eksiklerimiz belli oldu. Çünkü Nets iyi dış şut atan bir takım. Bizde daha böyle işte o maçta özellikle bir de Dwight Howard'la ve Rajon Rondo'yla ve KCP'yle ilk 5'te başlamıştık. O maçta biraz daha dış savunma problemlerimiz ortaya çıktı. Yani belli oldu. Ki Kyrie ve Caris LeVert yok. Kyrie ve kimdi sakatlanan? Yok, Caris LeVert da aynen. Bu maçlarda Kyrie ve Caris LeVert erken sakatlandı. Ona rağmen yani dış şut yağmuruna tutulduk. 41'de 23'lük attı Brooklyn'de son maçta. Bu maçtan gözlem, yani Rajon Rondo bu maçta iyi oynasa da ben çok beğenmedim oyununu. Yani iyi şut sokması falan filan, o ilk maçta da hatta iyi şut sokmuştu. Ama ben genel olarak performansını beğenmemiştim. Tabii bu konuda biraz ön yargılıyım. Oradan sonra ikinci Brooklyn Nets Lakers maçını izleyemedim. Çünkü dışarıdaydım, öğlen maçıydı yine. O maçta da Davis'in el sakatlığından sonra LeBron ve Davis sadece bir çeyrek oynadığı için değerlendirecek çok bir şey yok bu maçtan. Bençimizin biraz zayıf olduğunu düşünebiliriz. Bu çıkarımı yapabiliriz sanırım bu maçtan. Bu Golden State Lakers maçı oynadık. 104-98 kazandık ama o maçta bu sefer kimse oynamadı. Zaten bir tek Curry oynadı ciddi oyunculardan. O maçta ne LeBron James vardı ne Davis vardı. Sonra işte Golden State tarafında Draymond Green yoktu, D'Angelo Russell yoktu. Son olarak da bugünkü maç, ki bugünkü maç biraz hype'landırdı ama burada da yine düşünmemiz gereken, Lakers taraftarı olarak bakmamız gereken şey, bu maçta ne Curry oynadı, ne Willie Cauley-Stein oynadı, ne Kevin Looney oynadı ve biz daha tam kadroya yakın bir kadroyla çıktık. Yani genel olarak işte dediğim gibi Nets'e karşı 2 yenilgi, Golden State'e karşı da 3 galibiyet aldı Lakers şu ana kadar 5 hazırlık maçında. Ve hani tahmin ettiğimizin dışında çok bir şey gördüğümüzü düşünmüyorum. Çünkü Golden State'in uzun eksikliği bariz ve bizim de uzunlarımızın kaliteli olduğunu düşünürsek bu maçlarda zaten pot altından üstünlük kurabileceğimiz tahmin edilebilirdi. Beni tek şaşırtan bu son maç oldu. Çünkü takımın hücumu bayağı aktı. Yani şutlarımız girdi. Quinn Cook ve Avery Bradley ekstra şutlar soktu. Quinn Cook'un ki biraz daha tahmin edilebilir olsa da Avery Bradley daha tahmin edilemez bir performans gösterdi şut açısından. Quinn Cook'u bayağı beğendim bu maçta. Bu maçta bir de değinmek istediğim şey Rajon Rondo olmadığında takımın çok net akmasıydı. Sonuçta ilk maçı da mesela 22 sayı farkla kazanmıştık Golden State'e karşı. Ama o maç bu maç kadar heyecanlandırmamıştı beni. Bu maçta sanki böyle tüm parçalar bir anda oturmuş gibiydi. Tabii dediğim gibi yine Golden State ciddi bir rakip değil ve bu sadece bir hazırlık maçı. Ama en azından hani geçen sezon da neredeyse tüm hazırlık maçlarını izledim. Sezonun neredeyse çoğunu izledim. Yani 60 maç izlemişimdir rahat. Ve bu maçta oynadığı gibi Lakers hiçbir maçta oynamadı. O yüzden bir umut ışığı oldu son maç. Çünkü biraz daha depresif başlayacaktım bu kayda. Bu son maç biraz daha keyiflendirdi ve heyecanlandırdı beni. Ama dediğim gibi işte bu hazırlık maçları sonuçta ne kadar çıkarım yapacağımız soru işareti. Ben bu maçlarda benim beklentilerimin üstünde oynayan ve beklentilerimin altında kalan oyunculara geçeceğim buradan. Yani beklentileri aşanlar kısmına iyi oynayanları da yazdım. Mesela LeBron James beklentileri aşmadı. Hatta Nets maçlarında biraz rahatsız oldum şey açısından yine. Geçen sezonda çok görmüştük bunu. Pota dibinde iyi bitirememe, blok yeme, zorlanma, sıçrayamama. Hani bir yaşlanma emareleri gösterdi bu maçta da. Yani birkaç maçta. Ama şu son maçta çok iyiydi bu konuda. Omuz atıp karşısında Marcus Chris'i falan yıkıp üzerinden bitirip yani biraz daha çabuk iyi hızlanmayla pota dibinden iyi bitirişleri oldu diyebiliriz LeBron'un. Beklentileri aşan değil ama beklentileri karşılayan bir LeBron James performansıydı bu hazırlık maçlarında gözlemlediğim. Savunmada yine o kadar Eforlu değil ama Anthony Davis ve Javel McGee yanında olduğunda hani o kadar da göze batmıyor. Onlar çok iyi alan kapatıyorlar şu ana kadar. Biraz topsuz perdelerde hep kendi adamını switch yaptırması ve şey orada şutörlerin biraz boş kalmasına neden olması gibi küçük bir problem var. Ama o problemler sezon içinde olacaktır ve yani çok etkileyeceğini düşünmüyorum takımı. LeBron James açısından yani çok keyifli gözüktü. Zaten bu şeyde de bahsetmiştim biraz. Bu medya gününde de çok keyifliydi. Motive olmuş gibiydi ve hani sorulduğunda da ekstra motivasyona ihtiyacın yok falan dendiğinde de ekstra motivasyona ihtiyacım yok ama ekstra motivasyonum var. Yani bütün yaz dinledim ve hani konuşmayacağım artık göstereceğim tarzı açıklamalar yapmıştı. Bakalım bu sezon biraz daha LeBron James gibi LeBron James izleyebileceğimizi umuyorum. Geçen sezon çünkü biraz hayal kırıklığıydı onun açısından. Buradan Anthony Davis'e geçelim. Anthony Davis çok etkileyici maçlar çıkardı. Bence en etkileyici olan şey Anthony Davis açısından daha hiç şut sokamadı. Yani neredeyse orta mesafe isabeti var mı onu bile hatırlamıyorum. Bir tane falan vardı galiba Draymond Green'in üzerinden basket faul attı. Yani daha şut sokamazken bile bu kadar etkileyici performanslar gösterdiğinden biraz da şut sokmaya başladığında ki Anthony Davis iyi bir orta mesafe şutörüdür. Fena olmayan da bir şutçu. Biraz şut sokmaya başladığında çok etkileyici bir sezon izletebilir bize. Klasik pek çok kişinin daha önce bahsettiği işte Anthony Day to Day Davis falan muhabbetlerini de bir gözlemlemiş olduk. Nets maçında baş parmağını burktu ve aha bir hafta iki hafta kaçıracak mı bir ay kaçıracak mı muhabbetleri hemen başladı. Bu konuda bize biraz şey yapacaktır hani hey böyle nasıl diyeyim korkutacak gibi duruyor. Ama hani sahada gördüğümüz Davis çok etkileyiciydi. Buradan Javel McGee'ye geçersek ben Davis McGee ikilisinin yan yana çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Beklediğimden de daha iyi. Ben çünkü hani Davis uzunlarla boğuşan bir pivot arıyorum dediğinde daha bunun Dwight Howard olabileceğini düşünüyordum. Ama hazırlık maçları bana ve pek çok Lakers taraftarına gösterdi ki bu adam Javel McGee olacak gibi. Yani Davis ve McGee yan yana olduğunda savunma reboundu konusunda, çember savunması konusunda, yardım konusunda bayağı alan kapatıyorlar. Çok uzun kollular, çok atletler. Yani savunmada iyi bir takım olmamızı sağlayacaksa bu sağlayacak. Tabii ki de bunun bu ikilinin birlikte oynamasının bir dezavantajı ikisi de daha çembere yakın durmayı sevdiği için işte Brooklyn Nets maçında gördüğümüz gibi çok fazla üçlüye izin veriyoruz. Ama geçen sezon bundan biraz bahsetmiştim. Bu Stan Van Gundy'nin yorumuydu galiba. En iyi savunma beşlerinin yani en iyi savunma yapan takımların ilk beşinin üçü en fazla üçlüye izin veren takımlardı falan gibi bir açıklaması vardı onun daha doğrusu. İstatistik paylaşımı vardı. O yüzden belki de iyi bir savunma takımı olabiliriz. Yani bir şeyimiz var da yani çekirdeğimiz var. Avery Bradley, Danny Green, Anthony Davis, Javel McGee, LeBron James 5'i bence iyi savunma yapacak. Belli başlı açıkları var mesela işte forvetleri kim savunacak, nasıl savunacak gibi açıkları var. Ya da işte şu ana kadar göremedik onu. Delici bir garda karşı nasıl performans verecekler onu bilmiyoruz. Sahada daha göremedik onu. Ama ben beğendim. Javel McGee de net bir şekilde hatta benim beklentilerim yüksek olmasına rağmen beklentilerimi aşan bir oyuncuydu. Burada şu an benim beklentilerimi aşan ve bu konuda en çok şok olduğum insan Dwight Howard. Yani ben onun iyi bir çember savunucu olamayacağını düşünüyorum ki şu ana kadar olamadı zaten. Ama reboundlar konusunda ve özellikle hücumda rolünü bilmek konusunda beni çok şaşırttı. Eğer böyle oynarsa ki yani bunu beklemeyecek kadar Dwight Howard izledik bence. Ama rolünü bilirse iyi bir yedek pivot performansı gösterecek gibi. Özellikle rebound konusunda çok başarılı. Ki zaten zamanın rebound lideri bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu an eski atletizminde değil ama bu son maçta birkaç tane daha hani pota dibinde sıçrayamıyorum bitirişi yerine çat çat smaç bastığı pozisyonlar oldu. Özellikle Caruso, LeBron, David, Howard, Aliyup'u çok etkileyiciydi. Bakalım Howard'ı yedek pivot olarak görebiliriz gibi. Hani 20 dakika oynasa ne yapıyor bu adam demeyeceğimiz maçlar olacak gibi. Burada Dwight Howard için bir eksiden bahsetmem gerekirse çok itip çekip kakıyor oyuncuları. Yani biraz faul problemine girecek maçlarda. Ha, bu çok büyük bir problem değil. Javel McGee ve Anthony Davis varken Davis'i 5'e çekebilecekken. Dwight Howard'ı beğendim genel olarak. Jared Dudley ve Quinn Cook'u birer maç izledim. Sadece bu Golden State maçını izledim. Önce Jared Dudley'den bahsedersek Jared Dudley ben biraz daha böyle konuşulmayan iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Herkes abi Dudley kim tarzı bakanlar oluyor yani bunu konuştum birkaç arkadaşımla. Ama Jared Dudley'nin ben iyi bekleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü rolünü bilen, savunma yapan, şut sokan, o 10-15 dakika oynayacak rol oyuncularına her takımın her zaman ihtiyacı vardır yani. Tepeye oynayan özellikle. Ki genç takımların da böyle veteranlara ihtiyacı vardır. Şekil biraz zaten Brooklyn Nets de bu rolü çok iyi yaptı. Ve taraftarın sevgilisiydi Jared Dudley'nin Nets zamanında. Ben izlediğim tek maçta tabii 2'de 2 şut soktu ve kötü tarafını çok görmedik. Ama beğendim Jared Dudley'nin performansını. Yani bu stretch 4, o şut atan 4 numara rolünü üstlenebilecek gibi. Sezon içinde 10-15 dakikayı kurtarır yani. Quinn Cook'u ben çok beğendim. Quinn Cook benim çok istediğim bir oyuncuydu Lakers'a gelmesini. Çünkü yani Lakers'ın son zamanlarda çok net bir şutör eksikliği vardı. Ve hani bir iyi maçtan çıkarım yapmak doğal olarak abartıdır. Ama yani ben beklediğimi gördüm Quinn Cook'tan. Ve Rajon Rondo'yu kesinlikle kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek maçta bu kararı verebilirim. Çünkü Rajon Rondo'nun zaten takımda olmasını istemiyorum. Burada biraz şey, taraflıyım tabii ki de. Quinn Cook özellikle pick and roll yöneticisi olarak şaşırtıcı bir şekilde rahat rahat potaya gitti. İyi paslar çıkardı Dwight Howard'a. Zaten orta mesafe ve üçlükten çok elit bir şutör. Savunma zafiyetlerini çok göremedik. Çünkü Golden State'in o yani Quinn Cook'un üzerine gidebilecek oyuncuları yoktu. Biraz da hani Quinn Cook'un dezavantajlarını ortaya çıkabilecek rakiplere karşı görmemiz gerekiyor. Ama ben genel olarak beğendim ve yedekten ilk gelmesi gereken gardımızın Quinn Cook olduğunu düşünüyorum şu an. Buradan beklentinin altında kalan oyunculara geçersek de yani burada herhalde bir numara yani aslında bir numara yok burada ya. Rajon Rondo benim beklentimin altında kaldı. Ne kadar bazı maç yani bir iki maçta iyi performans göstermiş gibi gözükse de ben Rajon Rondo'nun oyun ritmine ve oyun ritmini bozmasını sevmiyorum direkt. Topu çok elinde tutuyor. Çok şey böyle işte sahanın lideri rolünü çok üstleniyor. Yani keskin bir şutör de değil. Bomboş kaldığında üçlükleri sokabiliyor ama hani bomboş kalıyor. Spacing'e hiçbir katkısı olmuyor onun şeyi ve savunma da kötü. O yüzden ben Rajon Rondo'yu direkt beğenmiyorum. Hani bu biraz daha dediğim gibi taraflı bir yorum. Çok objektif bakamıyorum Rajon Rondo konusunda. Özellikle de bu son Quinn Cook performansı falan izledikten sonra Rondo'nun iyice gereksiz kaldığını düşünüyorum. Davis'le bir uyumu var ama yani Caruso'nun da Davis'le bir uyumu var. Yani herhangi bir ortalama oyuncunun Davis'le uyumu olacak çünkü Anthony Davis çok özel bir oyuncu. Rondo'nun kattıklarının götürdüklerinden daha fazla olduğunu düşünmüyorum. Avery Bradley biraz beklentilerin altında kaldı. O da hani çok fazla faul oluyor. Çok agresif savunma yapıyor. Biraz nasıl diyeyim? İşte overplay derler hani çok üzerine gidiyor oyuncuların ve kolay geçirebiliyor bazı şeylerde ve çabuk faul de alıyor. O performans yani efor sarf etmesine efor sarf etmemesine tercih ederim. Şut performansı olarak da çok iyi gözükmedi son maça kadar. Yani ben zaten bunu bekliyorum Avery Bradley. Yani 3-4 maçta bir iyi üçlük soksun. Rakibin oyun kurucularını rahatsız etsin. Switchlerde çok rezil olmasın falan. Bir de hani benim umduğum bir şeydi. Bu maçta son maçta gördük. Bu işte backdoor katlarda falan rahat pozisyonlar bulabiliyor Avery Bradley. Ben bunu daha DeMarcus Cousins üzerinden görebileceğimizi düşünüyordum. Ama Anthony Davis üzerinden de gördük bunları biraz. Bakalım sezon içinde daha iyi değerlendirebiliriz. Daha fazla gördükçe. Kentavious Caldwell-Pope beklentilerin altında kalan oyunculardan da ama Kentavious Caldwell-Pope ne zaman değil ki zaten. O da son maçta iyi şut soktu ama yani ben Kentavious Caldwell-Pope'a yine o kadar laf edemiyorum. Yani aldığı kontrat biraz saçma 8 milyon yıllık. Ama yani bench'ten gelsin 2-3 şut soksun biraz rakibi rahatsız etsin. Bu kadar bundan fazlasını beklemeyeceğiz zaten. Danny Green beklentilerin altında kaldı. O ve Alex Caruso beklentilerin altında kalan oyuncular ama biraz da şeyle alakalı bu. Koçun onları kullanma şekliyle alakalı bence ki bunun hakkında sorular da var. Danny Green daha böyle perdeden çıkan şutör rolünde oynatılıyor şu ana kadar. Ki bu Danny Green'in hiçbir zaman rolü olmadı. Yeterince iyi olmadı yani bu konuda. Yapabilir ama en iyi performans gösterdiği rol bu olmaz. Daha çok köşede şut beklesin, pick and roll'larda spacing'i sağlasın. İşte geçiş hücumlarında boş köşeye gitsin, orada bomboş şutları atsın. Ki onları yine yapmaya devam etti Danny Green. Savunma konusunda ben genel olarak beğeniyorum Danny Green'i. Hani yıldız oyunculara karşı birkaç dezavantajı var ama yardım savunmasında çok iyi. geçilse bile arkadan o baskıyı yapıp şutörleri bozmaya çalışıyor. Bu açıdan beğeniyorum Danny Green'i. Rebound katkısı da fena değil. İşte topu yere vurduğunda Danny Green'in problemleri ortaya çıkıyor. Yani orada da topu yere vurmayacak. Yani atacak LeBron'a geri, LeBron oynayacak. Alex Caruso'ya gelirsek, o da iki maç, yani bir buçuk maç falan fena oynamadıktan sonra bu pick and roll guardı rolüne büründürüldü ve kötü performanslar sergiledi. Caruso'yu da biraz yanlış kullanıyoruz. Caruso'nun daha etkili olduğu şey LeBron'un, yani LeBron gibi playmaker'ın yanında ikinci top yönlendirici olduğunda, işte o backdoor perdelerini yapan ve orada katları yapan ya da köşe şutlarını falan bulduğunda oradan hücum eden oyuncu rolünde iyi. Savunmada yine fena gözükmedi. Ben Alex Caruso'nun oyun görüşünü ve eforunu beğeniyorum. Ki son maçtan yapacağım çıkarım da şu. Rajon Rondo oynatacağımıza ben Cook ve Caruso ikilisini birlikte getirip iki top yönlendiriciyle ve Davis ve Kuzma ile falan görmeyi tercih ederim. Hani onların skorer olduğu, bu ikilinin de topu yönlendirdiği, Cook'un daha çok pick and roll'lar oynadığı, Caruso'nun da daha geçiş hücumları ve işte topsuz oyun oynadığı bir şey, takım görmeyi tercih ederim. Genel olarak baktığımızda dediğim gibi hani hazırlık maçlarından çok fazla bir çıkarım yapabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü çok farklı rakipler görmedik. Farklı şemalara karşı oynamadık ya da farklı işte hücumculara karşı oynamadık. O yüzden eksilerimiz çok ortaya çıkmadı, artılarımız çok ortaya çıkmadı. Yani bir artımız çok ortaya çıktı. O da uzunlarımızın Golden State gibi kötü uzunlara sahip bir takımı ezebileceği. Bir de bariz bir açığımızda işte çok fazla dışta üzerinden oynayan ve hareketli hücumlara karşı o rotasyonları biraz geciktireceğimiz ve çok şut yiyebileceğimizi gördük bence bu maçlarda. Buradan sezon beklentilerini konuşmamız gerekirse, yani zaten bunu çok konuştuğum bir konuydu. O yüzden şu an yeni bir şey katabilir miyim bilmiyorum ama ben Lakers'ın ilk 4'te bitirmesini umuyorum. Ama 5. bitirsek de bence sorun değil. Ama ilk 5'in altında bitirirsek orada biraz rahatsız olurum. Yani sakatlıklar dışında hele öyle bir şey olursa kötü bir sezon geçirdiğimiz anlamına gelir. Benim sezonda en büyük beklentim Anthony Davis'in MVP tarzı bir sezon geçirmesi. MVP olmasa bile o şeyin, o muhabbetin içinde olmasını bekliyorum. İlk 5'te olmasını bekliyorum yani. Hem savunmada hem hücumda çok etkileyici bir performans gösterdi şu ana kadar hazırlık maçlarında. Dediğim gibi daha şutlarını sokmaya başlamadı. Bir de şutları sokmaya başladığında daha da iyi olacaktır. Onun dışında LeBron James'in zaten... Ya burada bir değinmek istediğim nokta var. Şu an tekrar aklıma geldi. ESPN yayınını izledim, Golden State Lakers. Orada Mark Jackson, LeBron James bir oyun kurucu oynayabilir, bu adam çok iyi bir top yönlendirici, bu rolü almalı üstüne falan tarzı açıklama yapmış. Abi LeBron James her zaman oyun kurucuydu ya. Burada Mark Jackson'a laf geçirmek biraz saçma tabii bu podcast üzerinden de. Hani LeBron James iyi bir oyun kurucuydu her zaman, ki her zaman oyun kurucu oynadı zaten bu adam. Sadece pozisyonu SF geçiyor diye hani 3 numara deniyor. Tamamen bir oyun kurucuydu ve çok iyi bir oyun kurucu olduğunu gösterdi özellikle bu son maçta. İki tane inanılmaz pası vardı. Biri işte Davis'in kısa devrilmesine, birine de Danny Green'in katına inanılmaz iki pas attı. Üç tane inanılmaz pas attı. Bir de köşede Danny Green'i buldu hızlı hücumda. Böyle havada 180 dönüp sol elle bakmadığı köşeye verdi. Yani LeBron James'ten bu tarz playmaker bir sezon bekliyorum. Belki 10 asist ortalamaya ulaşabilir bu sezon cidden. Daha fazla hücumda skor rolünü Davis'e yükleyip takımı tamamen yönlendirme ve asistler üzerinden oynamaya yönlenebilir. Şu ana kadar hazırlık maçlarında gösterdiği performans da bu yöndeydi zaten. Onun dışında Kyle Kuzma'yı hiç göremedik. Onun 6. adam adaylarından biri olmasını bekliyorum. Çünkü yani LeBron, Davis ve Green ilk 5 başlayacak. Zaten Howard ya da McKee, ki ben umarım McKee başlar. McKee'nin ilk 5 başlamasıyla birlikte orada artık Kuzma'ya bir rol yok ilk 5'te. Cook olur, Bradley olur, hatta Rondo olur. Rondo bile Kuzma'yı oynatmaktan daha mantıklı orada. Ki ben Rondo'yu ne kadar, yani benim Rondo'yu ne kadar sevmediğimi düşünürsek bu açıklıyordur bence her şeyi. Kuzma'nın iyi bir 6. adam performansı göstermesini bekliyorum ama hiçbir şey görmedik. O yüzden umarım geri döner. Hala kesin bir açıklama yok o konuda. Geçen sezonki Lonzo Ball'un day to day, LeBron'un day to day, Ingram, herkesin day to day olduğu gibi day to day dönüşmeye başladı. Bir ay boyunca, iki ay boyunca oynamadığı bir day to day şu an. Sezon beklentileri konusunda Lakers'ın beklenenden daha iyi bir savunma takımı olacağını düşünüyorum. Ve eğer biraz da bu Cook'ları, işte Danny Green'leri, ne bileyim hatta Troy Daniels'ları falan normal sezonda özellikle daha çok şutör olarak devreye sokabilirsek hücumda da çok sıkıntı çekmeyeceğiz bence şut konusunda. Ben hani şut konusunda en çok güvendiğim oyuncular Cook, Green ve şey Kyle Kuzma. Ne kadar Kuzma'nın artık kötü bir şutör reputasyonu olsa da ben Kuzma'nın bu sezon %37'lerde falan üçlük atabileceğini düşünüyorum. %37 civarında. Sezon içinde de işte dediğim gibi Davis'in hem yılın savunmacısı hem de MVP ödülünde ilk 5'teki oyunculardan biri olmasını bekliyorum. Davis'in çok özel bir sezon geçirmesini bekliyorum. Umuyorum. Onun dışında da yani en büyük beklentim de zaten ki bu son Golden State maçı o açıdan bana çok keyif verdi. Takımın güzel basketbol oynamasını bekliyorum artık. Keyif veren bir basketbol oynamasını bekliyorum. Çünkü işte dediğim gibi bir hazırlık maçından çok kabarmaya gerek yok. Ama geçen sezon hazırlık maçı, normal sezon hiçbir maç takım bu kadar etkileyici oynamamıştı. Bu kadar keyif veren ve uyumlu gözükmemişlerdi. Özellikle LeBron olduğu maçlarda. Hani ben gençleri izlemeyi seviyorum ve bir iki gençlerin böyle aktığı ve başa baş geçen maçlar oldu. Ama hiç vura vura kazandığımız kötü takımlara karşı bile öyle bir maç olmamıştı. Buradan da soru cevaba geçelim. Öncelikle Yılmaz Cem Özardıç'ın sorusu var. Beklentilerin en üstüne çıkan, altında kalan oyuncular kimler? Abi bunu konuştum çünkü zaten bu benim ana konularımdan biri olacaktı. Teşekkür ederim sorun için. Dediğim gibi yani benim beklentimi en çok aşan, hani bir isim vermem gerekirse beklentimin en üstüne çıkan oyuncu Javel McGee oldu. Javel McGee'yi çok beğendim. Tekrar bu sezon yine. Zaten bu hastalığı öncesi de çok etkileyici bir sezon geçiriyordu. Belki de bu sezon hiç hastalanmazsa ve bir sakatlık problemi yaşamazsa o performansı tekrar görebiliriz. Beklentimin en altında kalan oyuncu ise yani bu beklentilerin seviyesiyle alakalı. Aslında beklentimin çok altında kalan bir oyuncu olmadı. Ama en altında kalan oyuncu herhalde Alex Caruso'dur. Tabii bu dediğim gibi biraz rollerine bağlı. Yanlış bir rolde oynatıldığını düşünüyorum ki bunun hakkında soru var. Metin Türkmen'in sorusu, Vogel sezonun dış şut konusunda en verimli isimlerinden Green başta olmak üzere şutör oyuncuları verimli kullanıyor mu, kullanacak mı demiş. Son maçta çok iyi şut soktuk. Özellikle bence Cook çok iyi kullanıldı. Avery Bradley ekstra şut performansı gösterdi. Onu biraz daha katmıyorum bu listeye. Danny Green'i bence yanlış kullanıyor ama bilmiyorum ya, o zamanla oturur bence. Danny Green'in dediğim gibi en iyi özelliği o geçiş hücumlarında köşede ve dirsekte bulduğu üçlükler ve pick and roll'lar sonrası ters köşede bulduğu üçlükler. O konuda LeBron James'in Danny Green'i iyi besleyebileceğini düşünüyorum. Yarı sahada Avery Bradley ve Danny Green'i perdelerden çıkarıp böyle yarı pick and roll oynatır, hand off oynatır gibi kullanıyoruz biraz. Hoşuma gitmiyor o setler ama yapacak bir şey yok. Umarım sezon içinde bunlar daha oturur. Tekrar Metin Türkmen'in sorusu. Caruso'dan hemen hemen sadece pick and roll'da faydalanıldı ve hiç, görüntü iç açıcı değildi. Normal sezonda Caruso'nun rolü ne olur? Yani buna da biraz değindim ki bu da zaten ana konularımdan biriydi. Oyuncuların yanlış kullanması. Sen de bu ikisini sormuşsun tam. Biraz denk geldi. Caruso pick and roll'larda, hani geçen sezonda aslında biraz pick and roll ağırlıklı görmüştük. Tabii o maçlar daha şeydi, nasıl diyeyim, önem arz etmeyen maçlardı. Ve o maçlardaki iyi performansı bu sezon için beklenti oluşmasına neden oldu. Ben beklentim biraz daha yedek guard olmasıydı. Bu maçta Cook ve Caruso'yu birlikte gördükten sonra yani böyle kafamda o ışık yandı yani direkt. Bence Caruso Cook'un yan yana oynadığı ve iki top yönlendirici olduğu LeBron'un olmadığı dakikalarda. Böyle birlikte oynadıkları, hatta LeBron'la yan yana da oynayabilir bu ikisi aynı zamanda. O yüzden Rondo'dan bence daha iyi bir tercih. Bu rolü üstlenebileceğini düşünüyorum. 1-2 de Cook'la birlikte çift top yönlendirici rolü çok yakışacaktır. Caruso'nun özellikle savunmada çaba sarf etmesi, reboundlarda kötü olmayan katkısı falan, biraz da şut sokabiliyor arada. Öyle bir performans bekliyorum. Maç başına 10-15 dakika oynasın, bench'ten gelsin, üçüncül top yönlendirici olsun neredeyse. Hani öyle bir rolü üstlenebilir bence Caruso. Lordapo'nun sorusu, abi sorunu biraz anlamadığım için kısalttım, özür dilerim. Caruso'nun hype'ı sence yaz aşkı modunda mı? Yani bence öyle. Bence hep öyleydi. İyi performansları oluyor ki olacak da, sezon içinde de olacak. Ama çok kabarmaya gerek yok bence. Yani Caruso şampiyonla oynuyorum diyen bir takımın ilk 5 oyun kurucusu olamaz bence. Yedek oyun kurucu olarak ise beğeniyorum Caruso'yu. Özellikle dediğim gibi Quinn Cook'la yan yana oynadıklarında gerçekten beğendim. Ne kadar kendi istatistikleri o kadar iyi gözükmese de korusun. Ayberk Sorgun'un sorusu. Sence LeBron bu sene kaç maç oynayacak? Load management olursa kariyerinde muhtemelen ilk olacak. Çünkü bu adam 75 maç altında neredeyse inmedi. İşte 2015'te minör ve geçen seneki sakatlıkları hariç demiş. Bence 70-75 maç oynar yine. Çünkü yani LeBron'un en çok konuşulan özelliği, bu Cleveland günlerinden beri en çok konuşulan özelliği maçlar içinde load management yapmasıydı zaten. Hatta bu yanlış hatırlamıyorsam 2018 Cavs'i 2018'deydi bu Cleveland'da oynarken. En az sahada koşan oyuncu falandı. En az hareketlenen oyuncuydu. Maçları izlediğinizde de hani topsuz oynadığında yerinde böyle bir heykel gibi dikilebiliyor. Savunmada da aynı zamanda bunu yapabiliyor bazen. İşte kendi adamını durmadan switch edip adam adama savunurken LeBron belli bir alanda sabit kalabiliyor. Yani bu konuda çok tecrübeli bir oyuncu. Bence maçlar içinde dinlenecektir. Özellikle Anthony Davis gibi bir oyuncunun olmasıyla birlikte LeBron'un yükünün düşünüldüğü kadar fazla olduğunu düşünmüyorum ben. Hani herkes LeBron'un 35 yaşında birinci top yönlendirici rolünü nasıl üstlenecek bu adam bu kadar yaşlıyken falan filan diye bakıyor. LeBron bence her zaman bu rolü oynadığı için asıl tam tersi farklı bir şey beklemek onu daha çok yorar. Kendi rolünde zaten ligin en iyilerinden biri. Hatta en iyisi. O yüzden hani çok şey yapmaya gerek yok bence. Nasıl diyeyim böyle işte yaşlandı artık bunu yapamaz. Bence her zaman yaptığı şeyi yapmalı. Load management konusuna gelirsek de işte zaten umarım yapmaz load management çok fazla. Çünkü bu takımın Davis'in böyle 1-2 hafta kaçırmasına bile bir telafisi var ama LeBron'un kaçırmasına çok yok. Bu takımın takaslık parçası var mı? Hem var hem yok. Çünkü yani Kyle Kuzma bence takaslık malzeme olarak özellikle kontratıyla birlikte değerli bir parça. Ama onun yanına ekleyebileceğimiz bir kontrat yok. Hani böyle diyelim ki işte ki draft hakkımız yok zaten artık da. Hani diyelim ki şu an artık Bradley Beal yeni kontrat aldı bugün. O yüzden Bradley Beal artık buna iyi bir örnek değil de hani isim olarak veririm sadece. İşte 25 milyon dolarlık, 28 milyon dolarlık bir Bradley Beal karşılığında işte Kuzma XXX koyabileceğim bir paket yok. Dediğim gibi iyi bir örnek değil. Sadece hani isim olsun, canlansın akılda diye söylüyorum bunu. Bence takımın bu sezon ciddi bir takas yapmayacak. Lakers'tan bir ciddi bir takas beklemiyorum. Sadece işte Iguodala buyout olursa falan onun peşinden koşarız. Onun dışında bir hamle beklemiyorum Lakers'tan çok fazla. Ki dediğim gibi draft hakkı da kalmadı. Yine Ayberk Sorgun'un sorusu dakikaları ayrılması gereken oyuncular varsa kimler? Yani en bariz örneği zaten Rondo ile LeBron James. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Her yerde de yazılıyor bu. Bunun dışında LeBron'la Davis'in sürelerinin ki Vogel da böyle söyledi. Bol bol ayrılması gerekiyor. Çünkü sahada en az birinin bulunduğu şekilde normal sezon çok daha iyi geçer. Bench'imiz o kadar sağlam değil. Özellikle şu an Kuzma da yokken. O yüzden kenardan gelecek oyunculardan katkımız bu kadar düşükken bu adamların sürelerini olabildiğince ayırmak gerekiyor. Benim yine sürelerinin ayrılması gerektiğini düşündüğüm oyuncu bu çok bariz mi bilmiyorum ama bence Avery Bradley ile Rajon Rondo'nun süreleri net ayrılmalı. Asla yan yana oynamamaları gerekiyor. Çünkü Avery Bradley de çok hani boş bırakılan ve atsın atabiliyorsa deneyecek bir oyuncu. Rajon Rondo da öyle. İkisini birden yan yana oynattığında bu adamlar %35-%36 ile falan üçlük soksa bile o takımlar o üçlükleri savunmayacaklar. Asla savunmayacaklar ve LeBron Davis yanında falan olduklarında o adamlara ekstra baskı olacak. Sahada böyle bir oyuncu bulundurulabilir bence ama iki tane bulundurulamaz. Özellikle şu dönemde herkesin bu kadar çok üçlük üzerinden oynadığı bir dönemde. O yüzden bence o ikisinin de dakikaları net ayrılmalı. Onun dışında bir de ben şeyi düşünüyorum. Tabii bu Kuzma gelmediği için daha çok konuşamadık ama bence sahada sadece Davis LeBron'dan biri değil. Bence sahada Davis LeBron Kuzma'dan en az ikisi hep bulundurulmalı. Ki böylece hani birinci ve ikinci skorer olsun hep sahada. İşte Davis LeBron'ken Davis birinci skorer, LeBron ikinci skorer gibi. LeBron Kuzma'yken LeBron 1, Kuzma 2, Davis Kuzma'yken Davis 1, Kuzma 2 gibi. Ve böylece hep sahada iki tane net skor opsiyonumuz olabilir. Ben bunu da düşündüm hani ne kadar soruna tam cevap mıdır bilmiyorum ama bundan da bahsedesim geldi. Yiğit'in sorusu, yanlış bilmiyorsam Howard'ın kontratı garanti değildi. Onun yerine Noah'la imzalasak daha iyi olmaz mı demiş. Burada ben zaten Noah Howard'a tercih ederim tarafındaydım. Ama şu ana kadar Howard benim beklentilerimin çok çok üzerinde oynadı. Bir de burada Noah açısından bakarsak da bir ara Clippers Noah ile ilgilenmişti. Sonra onun antrenmanını işte deneme antrenmanını iptal falan ettiler. Bir de bir Taj Gibson'a falan bir antrenman videosu vardı. Orada da çok iyi gözükmüyordu fiziksel olarak. Yani bu konuda umuyorum ki takımların bir bildiği vardır. Yani özellikle Howard'ın şu ana kadar oynadığı performansı da görünce bu konuda yanıldığımı kabul ediyorum şimdilik. Hani şu ana kadar gözlem gördüğümüz kadarıyla Howard Noah'tan daha iyi performans verecek. Yani Noah'tan beklentimden daha iyi performans verecek gibi duruyor. Konkartalı sormuş. Howard'tan beklentimiz ne olsun ya da genel olarak 5 numaralardan sonra utanmayalım yine demiş. Abi geçen sezon 5 numaramız yoktu. O yüzden bence geçen sezon utanılacak bir şey yoktu. Yani takımın bunu işte takımın bir 5 numarası yoktu yani McGee dışında net. Zubac sezon başında çok kötü başlamıştı. Sezonun ortasından sonra biraz kıpırdandı. Bu sezon net bir şekilde daha iyi 5 numaramız. Özellikle Davis'in de 5 oynayabileceğini hesaba kattığımızda ki bu arada hazırlık maçlarında bile Davis 5 oynadı. Yani tam sözünün eri duruyor. Hani 5 oynamak istemiyorum ama bu rolü aldığında da üst yani oynarım demişti. Hazırlık maçlarında da öyle gözüktü. Howard'dan beklentim benim işte kötü bir çember savunmacısı olmasıydı. Ki şu ana kadar işte o eski atletizminde olmadığı için, eski zamanlamasında olmadığı için çok blok koyamadı da. O çember savunma konusunda biraz problemli. Ama rebound konusunda ve pick and roll devrilmeleri sonrası bulduğu sayılar, aldığı fauller falan filan. O konuda beklentimi çok aştı. İyi bir yedek 5 numara olabilir ya. Böyle 15 dakika, 20 dakika falan süre alıp pozitif katkı verebilir gibi duruyor şimdilik. Ama benim en çok beklentim olan bu 5 numaralardan Cevel McGee dediğim gibi. İlk 5'te bence Cevel McGee başlamalı. Oğuzhan Aydoğmuş sormuş. Uzun rotasyonunda Lakers ne kadar tehlikeli? Yani işte kısa takımlara karşı çok etkili olabileceğimizi gösterdik diyebilirim. Yani Davis artı McGee zaten inanılmaz atlet bir 4-5 ikilisi oluyor. İşte savunmada biraz daha böyle işte Nets örneğini yine vermek gerekirse Torian Prince gibi 4 numaralara karşı biraz daha problem çıkarıyor bu. İşte Torian Prince deli gibi şut soktu bize karşı. Yani onun yeteneği dışında bizim kötü savunmamızın da etkisi var. Yani o tarz şutörlere, şutör 4 numaralara karşı. Hücum konusunda ama yani özellikle işte bu şey çok etkileyiciydi ve görmek istediğim bir şeydi. Bu LeBron Davis pick and roll'undan sonra Davis'in kısa devrilip o McGee'nin dunker bölgesinde olduğu ve Davis'in orada savunmanın pozisyonuna göre potaya kendi başına gidip ya da McGee'yi bulduğu tarzda hücumlarda hani o atletizmle savaşabilecek çok az takım var ya. Normal sezonda böyle saçma sapan smaçlar, bloklar, oyuncuların üzerinden bitirmeler falan onları çok göreceğiz gibi. İki tane Jack Nicholson sorumuz var. Volkan Bilgin'in sorusu Jack Nicholson artık sevinecek mi demiş. Yani bu Jack Nicholson Lakers'ın en şaşalı dönemlerine tanık olmuş birisi olarak şampiyonluktan aşağısına sevinmeyecektir bence. Yani ben onun yerinde olsam ya işte çocuklar oynuyor diye bakardım. Sevineceği tek şeyin tabii bu tamamen benim yorumum şampiyonluk olacağını düşünüyorum. O yüzden bunun için çok erken. Berkay Küçük, Jack Nicholson maçlara LeBron mu AD mi formasıyla gelir demiş. Yani ben Jack Nicholson'ın hiçbir Lakers oyuncusu forması giydiğini görmedim maçlarda. Sonra hatta merak ettim, acaba ben mi bilmiyorum yoksa böyle bir şey yok mu diye. Jack Nicholson Lakers falan diye aradım böyle fotoğraflara falan filan hiç göremedim. O yüzden hiçbiri diyorum bunun cevabına. Son sorumuz, İsmail'in sorusu bu yaz 50 pound kas kazanıp üçlüğünü geliştiren oyuncu haberlerinde en çok hangisini beğendin demiş. Abi bu haberleri bu sezon eskisi kadar çok görmedim sanırım. Artık o kadar çok herkes dalga geçiyor ki öyle çok gözüme batan olmadı. Dikkatimi çeken bir şey olmadı. Ben şeyi beğendim sadece. Benim genelde en çok beğendiğim bu işte boy uzamaları hikayeleridir. İşte Tatum'un uzadığı söyleniyor. En azından Bill Simmons öyle diyor. Jaren Jackson uzamış falan. Ben uzama haberlerini seviyorum genel olarak. Zamanında Paul George falan uzuyordu durmadan. Antetokounmpo'lar uzuyordu işte. Kevin Durant'lar uzuyordu. Hani bunlar gerçek tabii de. O boyu uzadı. O yüzden oyunun 8 seviye yukarı çıkacak havalarını seviyorum genel olarak. Bugünlük bu kadar. Artık sezon başlamak üzere. Ben de artık ne diyeyim dayanamıyorum yani başlasın şu sezon. Kaç 4 aydır falan bekliyoruz. Cidden bu kadar heyecanla beklediğim hani sadece yani son 6 sezon Lakers rezalet olduğu için yani Lakers sezonu dışında aynı zamanda hani normal sezon tüm takımları izlemek açısından da bu kadar heyecanla beklediğim bir sezon olduğunu hatırlamıyorum. Böyle 2011'lerden falan biri. Açılış maçları Salı akşamı oynanacak New Orleans Toronto ve Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers maçları. Ben bunun ikisini de kaçırmayın derim. Arka arkaya çok keyifli iki maç olacak bence. Onun dışında birkaç da bir sonraki podcast'e kadar izlemeye değer başka bir maç var mı diye bakıyorum hemen. Portland-Denver keyifli maç olabilir. Boston-Philadelphia maçı çok keyifli olabilir. Bunlar da çarşamba akşam maçları. 2.30'da Boston-Philadelphia bu maçı kesin izleyeceğim. Ve 5'te de Denver-Portland maçı var. Bu maçları tavsiye ederim. Bundan sonra dediğim gibi her perşembe yapmaya çalışıyorum. Bir hafta Lakers, bir hafta genel NBA konuk alarak. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.